Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine hoş geldiniz. Ben Ece. Bu bölümde üst limitimizden bahsedeceğiz. Üst limit teorisi ne demek bilmiyorsan, hayatlarımızın farklı alanlarında bazen kendimize belirlediğimiz hayali sınırlar oluyor. Yani maksimum bu kadar iyi olabilir, maksimum bu kadar hak edebilirim gibi kendimize maksimumlar belirliyoruz. Bu bölümde sizden gelen soruları cevaplayarak kendi kendimize uyguladığımız kısıtlamalarla yüzleşeceğiz. Bu üst limitleri aşmak için bazı öneriler vereceğim. Aynı zamanda kendi hayatlarımızı başkalarının beklentilerine göre değil, gerçekten kendi isteklerimize uygun şekilde nasıl şekillendirebileceğimizi konuşacağız. Başlamadan önce bu bölümün sponsoru Hayvel'e teşekkür etmek istiyorum. Eğer sınırları zorlamak ve daha özgür bir yaşam sürmek konusunda destek arıyorsan, alanında uzman terapistlerle seni buluşturan Hayvel platformu sana iyi gelebilir. Kendi iç sınırlarını aşmak, değerini keşfetmek ve daha fazla özgürlük hissi kazanmak için Hayvel'e kaydol. Ücretsiz 15 dakikalık bir ön görüşme yap, online terapi seanslarına dilediğin zaman ve yerde güvenli bir şekilde gizliliğinin %100 korunacağına emin olarak başla. Kayıt olurken YOLDAYIZ10 kodunu kullanarak seanslarında %10 indirimden faydalanmayı unutma. Link podcast'in açıklamalarında. İlk sorumuzla başlıyorum.
Ece selam. Bunu podcast'ine koyar mısın veya bu ses kaydı herhangi bir podcast'ine uyar mı bilmiyorum ama şu an şöyle bir aydınlanma yaşadım meditasyon yaparken. İstemeden de olsa bilinçaltımda kendimi çok fazla zorbaladığımın farkına vardım ve bunun benim vücudumda bıraktığı o elektriksel yükü resmen böyle saç diplerimden ayak parmaklarıma kadar hissettim. Ve neden yaptığımı bunu kendime, neden bu kadar eziyet ettiğimi bulamıyorum cevap olarak. Neden bir insan farkında olmadan kendini zorbalar? Bunun sebebi özgüven sahibi olmamak mı, kendine güvenmemek mi veya dışarıdaki farklı etkenler mi bilmiyorum. Yani cevap versen çok sevinirim. Teşekkür ederim.
Teşekkürler sorun için. Bunun cevabını bulamaman hemen normal. Bazen böyle meditasyonda bir şey fark ediyoruz. Oh, kendime bunu yapıyorum, kendime sürekli böyle konuşuyorum. Ya, bu ne kadar uzun zamandır aklımdaymış fark etmemişim gibi. Bu birinci adım. Yani aynı meditasyonda cevabını bulmak çok olası değil. Ama meditasyon pratiğine sahip olman çok güzel. Bunun sana özel cevabını pratik yaptıkça bulabileceğine eminim. Ben sana araştırabileceğin bazı fikirler verebilirim. Kendini zorbalamak ve sabote etmek. Neden kendine bunu yapıyorsun? Neden olabilir? Dediğin gibi özgüven eksikliği olabilir. Öz saygı eksikliği olabilir. Düşük öz saygıya sahipsen kendi değerlerin ve yeteneklerin konusunda derin olumsuz inançlara sahip olabilirsin. Yani ben hep işte böyle beceriksizim, ben hep ya yani hep ve hiç kendinle ilgili düşündüğün değerler ve yeteneklerinle ilgili. Bunu fark edebilirsin. Mükemmeliyetçi olabilirsin. Bunu her bölümde söylüyorum. Mükemmeliyetçilik en büyük düşmanımız. Mükemmeliyet peşinde koşmak, kendi veya başkalarının beklentilerine yetişemediğini düşündürebilir. Bu yüzden kendini eleştirmene sebep olabilir. Ve bu mükemmeliyetçilik genelde kendine pek gerçekçi olmayan standartlar belirlemene sebep olur. Ve kendine sürekli gerçekçi olmayan standartlar belirleyip sonra bunlara ulaşamadığında kendine kızmak. Yani sonsuz bir kendine zorbalama alanı yaratıyorsun aslında. Yani bunu sen yapıyorsun. O kadar büyük standart koyarsan, o kadar büyük ulaşılamayacak hedefler koyarsan tabii ki ulaşamayacaksın ve tabii ki kendine kızacaksın. Yani kendine kızacak sebepleri kendin yaratıyorsun aslında bu mükemmeliyetçilikle. Bazen çok abartıyoruz. Abartıyor olabilirsin. Yani kusurlarını abartıyor olabilirsin ve daha güçlü yanlarını, olumlu yanlarını göz ardı ediyor olabilirsin. Böyle bir alışkanlığın olabilir. Bunun sebebi birçok şey olabilir. Kendini başkalarıyla karşılaştırıyor olabilirsin. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle negatif algın olabilir kendinle ilgili. Kendini onunla karşılaştırdığında yetersiz hissediyor olabilirsin. Geçmişten gelen bir şeyler olabilir. Yani travmalar olabilir. Birinin sana söylediği bir şey olabilir. Gerçekten çok ufak şeyler. Bazen böyle bir flashback gibi geçmişten gelebilir böyle. Yuvadayken bir kız bana saçların kabarık çok çirkin demişti ve o zamandan beri saçlarından nefret ediyorum. Sert eleştiriler ya da belki ebeveynlerin yaptığı daha da fazla olabilir, etkilemiş olabilir seni. Ki bunlar çok çocukluktan da değil yani. Açıkçası benim birkaç sene önce bir ebeveynimin söylediği bir şey hala her gün kafamda yankılanıyor. Neyse, o başka bir konu. Başarısızlık korkusu olabilir. Yani başarısızlık yapmakla ilgili kafanda kurduğun bir şey vardı işte. Bir konuda başarısız olursam bu beni başarısız yapar. Genel olarak başarısız bir insan olurum. Bu yüzden hata yapmaktan çok korkuyor olabilirsin. Bu da sana daha çok eleştirel düşünceler yaratıyor olabilir kafanda. Yani biz olayın sonucuna bakarken, hayal ederken hep olumsuz taraflarını hayal ediyor olabilirsin. Zihine böyle bir kurgu yaratmış olabilirsin. Kendine karşı şefkatsiz olmaya alışmış olabilirsin. Bu sana birinden öğretilmiş olabilir. Yani öz şefkat güçsüzlüktür diye kodlanmış olabilir. Böyle kodlanmalar hepimizde var. Bunları fark edip yerine yeni bir şey koymamız gerekiyor bunları değiştirebilmek için. Yani gerçekçi olmayan, yani kendine karşı anlayışlı ve nazik de olabilirsin. Kendine karşı eleştirel ve sert de olabilirsin. Eleştirel ve sert olmayı değiştirmek istiyorsan yerine daha nazik cümleler koymaya başta kendini zorlaman lazım. Negativity bias diye bir şey var. Yani bazılarımızın kafası çoğunlukla olumsuzlukları hatırlıyor. Yani zihnin daha çok olumsuz olaylara, olumsuz bilgilere daha fazla odaklanıyor. Yani bir günün mükemmel geçmiş olabilir, her şey yolunda gitmiş olabilir ama yani sen günün sonunda işte otobüsü kaçırdığını hatırlıyorsundur sadece. Bu zihnin bir programlanması. Bunun güzel, iyi tarafı zihnimiz elastik, değişebilir tüm bunlar. Ben böyle doğdum, böyle devam edeceğim diye bir şey yok. Değiştirebilirsin. Peki böyle kendine davranmayı nasıl durduracaksın? Nasıl kendini zorbalamayı bırakacaksın? Farkındalık, ki buna ulaşmışsın şu anda. Kendine bunu yaptığını fark etmişsin. Düşüncelerini sık sık gözden geçir. Nasıl yapacaksın? Bunu meditasyonda. Meditasyona oturduğun zaman düşünceler gelecek ve sen diyeceksin ki aa, böyle bir düşünce geldi, şöyle bir düşünce geldi. Bunları fark edeceksin. İlk adım bu. Bunu yapmışsın. Aynen devam et. Duygusal tepkilerini anlamaya çalış. Yani bir duygu patlaması yaşadığın zaman bir olaya karşı, bir duruma karşı duyguların gerçekten o durumla uyumlu mu, değil mi değerlendir. Kendinle ilgili olumsuz düşünceler geçmeye başladığı zaman aklından bunun yerine, bunu mesela fark ettin ki ne kadar beceriksizim, işte yapamıyorum bunu dedin. Yerine olumlu ve yapıcı ifadeyi o an ve orada koy. Ama deniyorum, elimden geleni yapıyorum gibi. Başarılı bir şey yaptığında da, bir şeyde iyi olduğun zamanda da bunu kutlamayı alışkanlık haline getir. Her olayın olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Yani bir şey hiç, çok nadiren tamamen harikadır veya tamamen berbattır. O yüzden daha adil bir şekilde, daha dengeli bir şekilde durumları, olayları değerlendirmeye başlamaya çalış. Bunun neleri artı, neleri eksi? Yani siyah beyaz görmemeye çalış. İki tane düşmanım var bununla ilgili. Abartı ve genelleme. Bunlardan kaçınmaya çalış. Hep böyle olur. En kötüsü bana olur gibi. Bilinçli olarak olumlu düşünce pratiği yap. Bu ne olabilir? Gerçekten bir mantra söylemek olabilir. Flow'da çok güzel mantralarımız var. Onları tekrarlamak olabilir. Günlük olarak günlük tutmak olabilir. Yazmak olabilir. İşte şunlar iyi hayatımda, bunlarla şükrediyorum gibi. Paylaşmak bu düşüncelerini, yani başkalarının perspektifini duymak. Ya ben bu konuyla ilgili böyle düşünüyorum, sence doğru mu düşünüyorum demek. Çünkü bazen gerçekten kendi kendini çıkarmak bir durumdan çok zor oluyor. At gözlüklerini çıkarmak, kendi kendine yapamıyorsun. O yüzden birinin senin gelip gözünden o at gözlüklerini çıkarmasına ihtiyacın olabilir. Daha seni anda tutacak şeyler yapmak. Gerçekten keyif aldığın, hani onu yaparken zamanı nasıl geçtiğini unuttuğun şeyler yapmak yine. Bu düşünceleri en azından zihninde böyle boşluklar yaratabilir ki o düşüncelerin girmesine yer olmayan. Ve tabii ki terapi desteği almak sana bu konuda daha farkındalık kazanmanda ve bu düşünceleri değiştirmene yardımcı olabilir. Dediğim gibi zihin esnek. O yüzden bu düşünceleri oturttuğun gibi zihnine, böyle bu davranışları normalin yaptığın gibi değiştirebilirsin. Yerine başka şeyler de koyabilirsin.
Ece, öncelikle çok teşekkür ederim bütün verdiğin fikirler, bakış açıları için. Ben aslında şunu merak ediyorum. Çok fazla kendimi dillendiremediğim bir şey aslında bu ve senin bakış açını merak ediyorum. Ben şu anda kendimin tam kendi ayakları üzerime durduğumu yavaş yavaş da olsun hissettiğim, artık evet sen karar veriyorsun bu adımları diye düşündüğüm bir dönemdeyim ve çok güzel işler çıkardım. Ancak şunu fark ettim, ben bu işleri yaparken bir bakıyorum aslında hayal ettiğim iş buydu ama ben bunu yapacak motive bulamıyorum. Ben onu kendi adım atabileceğimi bildiğim halde o adımı atamıyorum. Yine kendimi yorgun ve onu yapamıyorken buluyorum. Ama bunun sebebini bir türlü kendim idrak edemedim. Bunun sebebi sence ne olabilir? Neden hayalimi sabote ediyorum?
Selam, sorun için teşekkürler. Kendini sabote etmek. Birçok sebebi olabilir. Önce bir farkındalık pratiği oluşturmak gerekiyor. Yani kendini sabote etme veya motivasyon eksikliği düşüncelerini fark ettiğinde mindfulness'ta, farkındalıkta öncelikle bunları yargılamadan kabul ediyoruz. Sen şu anda daha yargılama evresindesin gibi geliyor kulağa. Yani niye böyle yapıyorum, böyle yapmam lazım gibi. Aksine daha hani böyle gerçekten seni çok seven, senin müthiş iyiliğini isteyen birine bunları anlatıyormuşsun gibi düşün. Sana ne cevap verirdi? Okey, böyle hissediyorsun, çok zor olmalı gibi, hani değiştirelim, ne yapalım gibi bile değil. Okey, böyle bir his var burada. Zor olmalı senin için. Anlıyorum, seni anlıyorum, yanındayım gibi bir yaklaşıma kendine yaklaşmak lazım. Ve her gün birkaç dakika sessizce oturup nefesine odaklandığında, düşüncelerinin gelip geçtiğini izlediğinde, yani hiçbir şey yapamıyorum diyorsun ya, gerçekten hiçbir şey yapmadığın, sadece nefes aldığın kısa bir süre her gün iyi gelecektir. Yani hiçbir şey yapmaya motivasyonun yoksa veya böyle bir düşünce geldiğinde, hiçbir şey yapmaya motivasyonum yok düşüncesi geldiğinde, o zaman madem hiçbir şey yapma motivasyonun yok, hiçbir şey yapma. Burada otur ve meditasyon yap diyebilirsin kendine. Kendini böyle birazcık kandırabilirsin. Bu gerçekten sessizlikte oturmak olabilir, bir müzik açıp oturmak olabilir. Flow'dan bir ders açmak olabilir. Flow'da 2 dakikadan başlayan dersler var. Gerçekten hani bahane yok. 2 dakikalığına oturabilirsin, meditasyon yapabilirsin. Daha küçük hedefler belirleyebilirsin. Yani daha yönetilebilir görevleri ayırabilirsin. Aşırı iddialı hedefler koymak seni böyle hissettiriyor olabilir. Erteleme davranışlarına yol açıyor olabilir. Bir seferde bir küçük görev üzerine odaklan ve o görevi tamamladığın zaman tamamlamanı, ilerlemeni kutla. Neden bunu yaptığını, yani ben sana söyleyemem. Neden kendini sabote ettiğini. Bir önceki soruda anlattığım gibi birçok sebebi olabilir. Kendin bunları sorgulamalısın, düşünmelisin. Başarısızlık korkusu, hatta başarı korkusu olabilir seni geride tutan. Üst limit teorisine gelmek istiyorum burada. Bu çoğumuzda, bu bence çok kafada böyle açılma yapan bir şey. Üst limit teorisi Gay Hendricks tarafından The Big Leap kitabında anlatılıyor. Bu teori, kişisel ve profesyonel yaşamlarımızda belirli bir seviyeye ulaştığımızda genellikle farkında olmadan kendi kendimizi sabote ederek bu seviyenin ötesine geçmemize engel olabileceğimizi öne sürüyor. Teoriye göre başarıya ulaşmak, başarısız olmak veya önemli bir değişiklik yapmak bilinçaltında gizlenen korkuları ve inanç sistemlerini tetikliyor. Bu korkular ne olabilir? Neden korkuyor olabiliriz? Yeterince iyi olmamaktan korkuyor olabiliriz. Yani birçok insan başarılarına rağmen, çok başarılı olmasına rağmen kendilerini yeterince iyi hissetmiyor. Bu o ne, Türkçe'de tam olarak ne deniyor emin değilim. Imposter sendromu, yani dışarıdan biri, ait değilim sendromu olarak da biliniyor. Yani kendi başarılarını hak etmediğine inanıyorsun. Başkalarını hayal kırıklığına uğratma korkusu olabilir. Yani başarılarının aile ve arkadaşların tarafından olumsuz karşılanacağından korkuyor olabilirsin. Yani başarılı olmak, diyebilirsin ki ben başarılı olursam işte arkadaşlarımla aralarımız çok açılacak. Beni kıskanacaklar. Ailem bu kadar başarılı olduğu zaman benden işte atıyorum bir şey istemeye başlayacak. Hani altında böyle bir korku varsa kendi kendini durduruyor ve sabote ediyor olabilirsin. Başarıdan sonra gelmesini beklediğin sorumluluklardan dolayı kendine bir üst limit belirlemiş olabilirsin. Yani başarı genellikle ne demekti kafamızda? Daha fazla sorumluluk, daha fazla beklenti. Ve bazılarımız bu artan sorumluluklarla başa çıkmakta zorlanacağını düşündüğünden kendine hiç o başarıya gelmeye izin vermeyebilir. Bu korkular, bu inançlar, sınırlayıcı inançlar kendine koyduğun üst limite ulaştığında ortaya çıkar. Yani hatta o üst limiti bu korkularla belirliyorsun aslında. Diyorsun ki o limiti geçersem çok fazla olumsuz sonuçlar olacak ve bunlardan kaçınmam lazım. Bu şey de olabilir mesela. Mesela daha çok para kazanmak istiyorsun, çok para kazanmak istiyorsun. Ama bir şekilde atıyorum ailenden gelen sende şöyle bir kodlama var. Çok zengin insanlar gaddardır ve kalpsizdir ve kötü insanlardır. Eğer sen sürekli ailende televizyon izlerken çocukluğunda işte bak bilmem ne zengin herif çıktı, iğrenç herif gibi şeyler duyduysan zengin olmayı kötü bir insan olmak ve sevilmemekle eşleştirmiş olabilirsin kafanda. O zaman bu senin için bir üst limit. Yani o kadar zengin olamam çünkü o kadar zengin olursam sevilmem, kötü olurum, yalnız olurum olmuş olabilir. Veya şu kadar başarılı olursam o zaman çok meşgul olurum, hiç zamanım olmaz, aileme zaman ayıramam, çocuklarıma zaman ayıramam, arkadaşlarıma zaman ayıramam, kendime zaman ayıramam gibi bir limit koymuş olabilirsin. Nasıl kodlamalar var kafanda, bunları fark etmek gerekiyor. Bunları keşfetmek için günlük tutmak bir araç olabilir. Kaçındığın ya da yapmayı ertelediğin işler, görevlerle ilgili düşündüğün her şeyi yaz. Yani sınır yok, gerçekten her şeyi yaz. Mesela atıyorum birine bir e-mail göndermen gerekiyor. Bu e-mail ile ilgili ne düşünüyorsun? Yazmak çok zor. Yazmadan önce o evi toplamam lazım. Evi toplamadan önce bu e-maili yazmadan önce o kişinin e-mailini bulmak için bilmem kimi aramam lazım. O kişiyi aramadan önce onunla önce bir işte birkaç sohbet etmem lazım. Sırf bir şey istiyormuş gibi onu aramış gibi olmasın diye. O e-maili attıktan sonra cevap verdiği zaman ne diyeceğim? Cevap ya şöyle derse ya böyle derse. Neyse, aklından geçen her şeyi yaz. Çıksın. Onun dışında bir rutin ve disiplin oluşturmak. Yani özellikle motivasyon bulamıyorsan, bir şeyler yapmaya başlayamama hissi varsa. Her gün önce şunu yapıyorum, sonra bunu yapıyorum, sonra bunu yapıyorum gibi bir rutin. Yani ne olursa olsun bunları ben yapıyorum diyebileceğin bir rutin oluşursa disiplin bir kas gibi düzenli pratikle geliştirilebilir. Onun dışında tüm ihtiyaçlarının karşılandığına emin ol. Yani tok musun? Susuz musun? Uyudun mu yeterince? Gibi hani basit ihtiyaçların karşılandığına emin ol ki ondan sonra çünkü hani bu bir şeyler yapma daha fazlasını daha fazlasına ulaşabilmek için harekete geçmek ancak tüm bu ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra olabiliyor. Ve bu ihtiyaçlarını kendin karşılıyor olmalısın. Yani kendine her açıdan şöyle bir bakıp tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor muyum demek lazım. Artık çocuk değiliz. Buna bize başka bir yetişkinin yapmasını bekleyemeyiz. Birisi gelsin bana aç olup olmadığımı sorsun. Birisi gelsin bana doktora gittin mi diye sorsun. Birisi gelsin bana hadi uyku saati desin diye bekleyemeyiz. Kendi ihtiyaçlarımızın sorumluluğunu almamız lazım. Bu sadece uyku ve yemek değil yani. Birinden destek almak olsun, sosyallik olsun, rutin olsun, disiplin oluşturmak olsun. Bunların hepsi ihtiyaç. Ve son olarak en önemlisi belki son ama en önemlisi. Değişim zaman alır. Ve bir adım geri atmak normaldir. Yani iki adım ileri bir adım geri normaldir. O yüzden benzer bir durumda olan bir arkadaşına göstereceğin nazikliği, anlayışı kendine göstermelisin. Beyin bu şekilde eğitiliyor. Nezaketle, kibarlıkla, döve döve değil.
Merhaba Ece, umarım iyisindir. Podcastlerin bana çok iyi geliyor. İyi ki varsın, iyi ki bunu yapıyorsun. Benim sorum şu, aslında biraz anda kalmakla da alakalı ve son bölümle de bence ilişkili. Bazen hayatımda şükretmeyi ihmal ediyorum. Bazen bunu atlıyorum. İster istemez hayatın karmaşıklıklarıyla yüz yüze kaldığımda bunu atlayabiliyorum. Bu teşekkür etme enerjisine dair nasıl pratiklerin var? Bunu merak ediyorum. Eğer cevaplarsan çok sevinirim.
Selam. Denk geldi çünkü aslında yeni yıl hedeflerimde bahsetmiştim. Bu yıl daha çok meditasyon yapmak ve günlük tutmak istiyorum diye. Ve bunu bugün ocağın sonuna geldik. Gerçekten bir aydır düzenli her gün yapıyorum ve inanılmaz gurur duyuyorum kendimle. İlk defa bu kadar. Belki hani en son ne zaman bu kadar düzenliydim? 2018'de falan böyle birkaç ay çok düzenliydim ama bu kadar düzenli oldum. Uzun zamandır olmamıştı. Hem günlük yazmak hem meditasyon yapmakla ilgili. Bununla ilgili o yüzden birkaç önerim olabilir. Sabahları minnet duymak ve pozitif olumlamalar söylemek gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış. Bizim iyi olma halimize olan etkileri, hayatımızı daha iyi daha mutlu, daha keyifli yaşamak için ne kadar güçlü araçlar olduğu kanıtlandı. Beyninde gerçekten bir şeyleri değiştiriyor bunu yapmak. Dediğim gibi bu bölümde bunun teması bu oldu. Beynimiz esnek, değişebilir, hamur gibi. Gününü minnet ve şükretmek ve pozitif olumlamalarla başlatmak, hani bir sihirli bir şey varsa bu. Minnet duyduğun şeyleri, bunu yaptığında zihnin ne yapamadığından çok ne yapabileceğine odaklanmaya başlıyor. Benim için şükretmek aslında çok, yani çocukluğumdan gelen bir şey. Annemin sürekli şey dediğini hatırlıyorum yani. Bu belki kötü bir kodlama ama şükret Allah'ın gücüne gider. Bunu Allah'la olan ilişkim, evrenle olan ilişkim konusunda sonra eskiden hayatımda çok çalışmak zorunda kaldım. Hani Allah'ın gücüne gitmez abi bence. Ben katılmıyorum buna. Hani Allah, evren bundan gücenecek bir egoya sahip değil. Çok daha sevgi dolu bir enerji. Kapsayıcı, koruyucu bir enerji gibi görmeye kendimi alıştırdım, eğittim. Dolayısıyla şükretmeyi bir şeyden korktuğum için yapmıyorum. Eğer sizde de böyleyse bunu bir fark edin kendinizde. Çünkü bu bence bizim kültürümüzde çok var. Bu eminim dinleyenleriniz arasında ailesinden bu cümleyi duymuş olanınız olmuştur. Ama genel olarak gerçekten hiçbir zaman sahip olduklarıma, hani İngilizce'de şey denir ya, take it for granted, yani zaten böyle olmalıydı. Başkası, hani değerini bilmek benim içime işlendi her zaman. Hani böyle olmayabilirdi, şanslısın, şükret. Fakat bu her ne kadar içime işlenmiş olsa da ve hani büyük resimde evet biliyorum çok şanslıyım gibi düşünsem de, günlük olarak bunu yapmak ayrı bir pratik. Ve ayrı faydaları var. Ve ben bir aydır bunu yapmakla beraber zihnimdeki o yolların değiştiğini görmeye başladım. Çünkü zihninizi şöyle düşünün. Her zaman düşünmeye alışık olduğun yollar var. Çünkü her zaman öyle düşünüyorsun. Yani şey gibi düşün. İşe gidiyorsun her gün ve her gün aynı yolda gidiyorsun. Aynı arabaya biniyorsun. Aynı belki sokaktan geçerek yürüyorsun. Çünkü biliyorsun ki en kestirme yol o. Ama belki de değil. Sen alıştığın için o yoldan gidiyorsun. Kolay geldiği için o yoldan gidiyorsun. Belki bugün trafik var o yolda ve bir baksan yola, çok daha hızlı bir yol var ama bakmıyorsun çünkü alıştın. Konforlu bir yer. Zihnimiz de böyle. Hep alıştığımız şekilde düşünüyoruz. Hep düşündüğümüz şekilde düşünüyoruz. Çünkü öbür türlü düşünmek başta zor geliyor yani. Düşünmek gerekiyor çünkü enerji istiyor, efor istiyor. Şükretmek de böyle bir şey. Eğer zihnini, ya gel bugün başka bir yoldan gidelim, gel bugün minnet duyma yolundan gidelim diye böyle elinden tutup çekiştirmen lazım biraz. Çünkü onu bırakırsan hep mıknatıs gibi o alışık olduğu taraftan düşünecek. O yüzden sabah gerçekten meditasyonumu yapıyorum ve bu, hep şunu söylüyorum. Yani meditasyon, sabah pratiği, sabah ritüelleri vesaire sana böyle külfet gibi hissettirmemesi lazım. Yani oh şimdi bir saat oturacağım da meditasyon yapacağım da gibi olmaması lazım. Gerçekten senin için ne 2 dakika, bak diyorum, Pulav'da 2 dakikalık meditasyon var. 2 dakikaysa 2 dakika, 5 dakikaysa 5 dakika. Ve bazen şu oluyor bana, oturuyorum ve İlk oturduğumda yani beynim, bu arada atıyorum 2 gün öyleyse bir gün böyle, hani düzenli her gün daha odaklı ve daha sakin zihnim değil. Gerçekten bir gün öyle, bir gün öyle, bir gün öyle. Çünkü hayat, gündem değişiyor, ben değişiyorum. Gün içinde bir gün önce olan şeyler ertesi günün bambaşka bir meditasyona sebep oluyor. O yüzden mesela oturuyorum bazen. Bugün mümkün değil. Mümkün değil, bugün sadece düşüneceğim. Bugün sadece düşünecek bu zihin, bugün böyle. Hadi bakalım ne düşünüyorsun, düşün. İstediğini düşün. Düşünebildiğin kadar düşün. Ona izin veriyorum. Çünkü o an onları düşünmeden sakinleşemiyor. Hani bir çocuğun ağlama krizi geçirmesi gibi bebeğin. Bırak yani sus sus sus deyince susmayacak. Yani ağlamasını çıkarması lazım içinden. Tamam diyorum, düşün. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Onu düşünüyor, bunu düşünüyor, şunu düşünüyor. Ve sonra bir an düşünmüyorum diyorum. Düşünmedim. Birkaç saniyedir düşünmedim ve yani huzur, ama birkaç saniye, ama huzur, yani o kadar kısa bir anın bu kadar derin bir etki yaratabilmesi, bu yani aradığımız şey bu. Ve sonra Bazen işte 2 dakika diye oturduğum şeyde birazcık daha şöyle oturayım. Hani böyle duşa girersin ve duştan çıkmak istemezsin. Duşa girmek aslında zor gelir. Sonra duşa girdikten sonra duştan çıkmak zor gelir. Meditasyon da öyle geliyor bana. Ve birazcık daha burada kalayım diye kalıyorum bazen. Bazen dinleyerek bir meditasyon yapıyorsam yönlendirmeli. Meditasyon bitiyor, ben oturmaya devam ediyorum. Bazen bu da oluyor. Bazen bittiği anda kapatıp da kalkabiliyorum. Ama her gün külfet gibi hissettirmeden ne kadarsa bugün o kadar. Ne kadar çıkıyorsa o kadar diye başlıyorum. Sonra da yani maksimum 5 dakikadır her gün yazdım. Aklımda olan her şeyi yazıyorum. Bazen rüya, sabah yaptığım için rüyamda ben çok çok çok etkili, çok fazla gerçekçi rüyalar görüyorum. Rüyamı yazıyorum. Çok fazla bir anlam çıkarmaya çalışmadan yani ne gördüysem döküyorum kağıda. Sonra aklımda olan şeyleri yazıyorum. İşte şu kafama takılıyor, şu kaç gündür şunu düşünüyorum, şu işi yapmam lazım gibi şeyleri yazıyorum. Böyle hani kendime bir yapacaklar listesi ya da sonradan dönüp bakacağım bir liste gibi değil. Döküyorum içim yani. Hatta bazen yazım başkası görse okuyamayacak kadar çirkin oluyor. Güzel bir şey yazmaya çalışmıyorum. Ve sonra şükrettiklerim ve arzuladıklarım diye 3 tane şey yazıyorum. 3 tane şükrettiğim, 3 tane arzuladığım. Bazen bu her gün arka arkaya aynı şeyler yazıyorum. Bazen bambaşka şeyler yazıyorum. Ama aşağı yukarı bir tema var şu anda. Görebiliyorum mesela bir aydır bunu yaptığım için. Aşağı yukarı istediğim şeyler belli. Aşağı yukarı şükrettiğim şeyler belli şu anda hayatımın bu döneminde gibi.
Merhaba Ece. Öncelikle böyle podcastler yayınladığın için çok teşekkür ederim. Gerçekten bana ve kalbime o kadar güzel dokunuyor ki, o kadar iyi geliyor ki yani. Hep senin podcastlerini dinliyorum. Kendimi yalnız hissettiğim zamanlarda açıp tekrar tekrar dinliyorum. O yüzden çok çok teşekkür etmek istedim sana. Şimdi soruma geçmek istiyorum. Biz şu farkı nasıl anlayabiliriz? Böyle yaşanılması gereken depresyondan kaçmak mı, yoksa her şeye işte farkında olup olumlu düşünmeye çalışıyorum şu an. Ama bir taraftan da şey düşünüyorum. Acaba akabinde işte aslında depresyondayım da kendimi mi kandırıyorum? Yani bu durumla karşılaştın mı? Böyle olduğumda ne yapmalıyız? Aslında şu an problemlerim var ama onları artık o kadar düşünürken ben kötü hissediyorum ki düşünmemeye çalışıyorum. Bu zamanda acaba kaçıyor muyum diye düşünüyorum onlardan.
Orada kesilmiş ama sorunu çok iyi anladım. Çok güzel bir soru. Birazcık böyle bir şeylerin farkına varmaya başladıktan sonra bence bu hani yolun getirdiği bir sorgulama hali. O yüzden hoşuma gitti bu soru çok. Duygularımdan kaçıyor muyum? Olumlu düşünmeye çalışmak bir kaçış mı? Sorunu böyle özetleyebilirim. Bence başta şey dedin, yaşanması gereken depresyon. Bence yaşanması gereken depresyon diye bir şey yok. Depresyon kelimesini kullandığın için. Ama yaşanması gereken duygular var. Depresyon ayrı bir şey. Onu ayırmak isterim bu konuda. Yani o beyinde bir kimyasal bir şey. O ayrı bir konu. Onun için ayrı destek alınması gerekiyor vesaire. Ama duygular, olumsuz düşünceler, korkular, endişeler ile karşılaştığımızda bunlardan kaçmak yerine iyi şeylere odaklanmaya çalışmak yanlış bir şey değil. Sağlıklı bir zihinsel strateji. Ama bunun bir kaçış olup olmadığını anlamak için birazcık niyetini ve yaklaşımını değerlendirmek gerekiyor. Meditasyon, mindfulness, benim öğrettiğim her şey, sizinle paylaştığım, derslerimde anlattığım, derslerimin içine işlediğim her şey, olumsuz düşünceleri, yani olumsuz tırnak içinde, olumsuz düşünceleri ve duyguları da kabul etmek etrafında. Yani onları reddetmek veya bastırmak yerine onları olduğu gibi fark etmek, görmek, anlamaya çalışmak, yapmaya çalıştığımız şey. Bu süreçte duygularını yargılamadan gözlemlemek onlarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmanı sağlar. Bu cepte. Kendini kötü hislerden uzaklaştırmak yerine, yani kötü bir his geldiği zaman kaçmak yerine bu his nereden geliyor diye bir anlamaya çalışmak bence önemli. Neden bu şekilde hissettiğini, bu duyguların altında yatan nedenleri keşfetmek sana bir farkındalık katar. Ben atıyorum hep kalabalık ortamlara girdiğimde böyle hissediyorum. Şu insanla görüştüğümde böyle hissediyorum. Bana şöyle şeyler söylendiği zaman böyle hissediyorum gibi kendini anlamaya çalışmak iyi bir şey. Bu kaçmadan bunu yapmanı öneririm. Çünkü bunu yapabildiğin zaman o duygu geldiğinde onlarla daha etkili bir şekilde çalışmana, onları işlemene yardımcı olacak. Şimdi 2 tane konu var. Biri pozitife odaklanmak, ikisi kaçmak. Pozitif şeylere odaklanmak, özellikle zor zamanlarda, gerçekten hani belki hani bir tane böyle bir duygu değil, tamam, otobüsü kaçırdın kötü duygusu değil ama gerçekten uzun süren bir zor bir durum, belki bir hastalık, belki bir umutsuzluk hali, bir şey, büyük bir şeydi hayatında yaşarken. Pozitif şeylere odaklanmak moralini yükseltir, seni motive eder. İhtiyacın vardır pozitif düşünmeye. Ama bu demek olmamalı ki olumsuz duyguları veya zorlukları görmezden geliyorsun. Yani atıyorum bacağını kırdın ve 3 ay desteksiz yürüyemiyorsun. Bununla ilgili yaşadığın hayal kırıklığını, çaresizliği hissetmen lazım. Bunlar da var demen lazım ama aynı anda çok şükür diğer bacağım var, çok şükür bana yardım eden insanlar var, çok şükür 3 ay sonra iyileşeceğim gibi şeyleri düşünmek gerekiyor. Hem olumsuz hem de pozitif duyguların farkında olmak, hayatın hem zorluklarını hem güzelliklerini görmek, yani hele böyle daha dediğim gibi uzun dönemli zorluklar içinden geçerken hayati bir önem taşıyor. Yani çok önemli. İyisini de görmek, eksiğini de görmek. Ama bir tanesini tamamen, hayır ben zorluklara hiç bakmayacağım, oraya bakarsam işte daha kötü olacak, o yüzden sadece pozitif odaklanacağım demek de bence sağlıksız. O bir kaçış oluyor aynen dediğin gibi. Profesyonel yardım alabilirsin. Eğer bunlarla konuşmak, bunları kendi zihninde anlamlandırmak, bunların yönetimi zor geliyorsa dediğim gibi bir terapi desteği almak iyi olabilir. Ama farkındalık pratikleri, meditasyon pratikleri, mantra pratikleri başlamak için iyi bir yer. Çünkü terapi öyle, hani terapi aldın, o da bir süreç. Sonuç olarak, evet, iyi şeylere odaklanmak kötü hislerden kaçmak anlamına gelmez. Özellikle olumlu odaklanma, olumsuz duygularla sağlıklı bir şekilde başa çıkmana yardımcı olur. Önemli olan duygusal deneyimlerinin tüm yelpazesini kabul etmek ve her türlü duyguyu anlamlandırmak için dengeli bir yaklaşım benimsemek. Yani olumluya odaklanırken olumsuzu görmezden gelmeden, yani ben olumsuz olarak şunu hissettim, şu yüzden hissettim ama şimdi olumluya odaklanmayı seçiyorum demek, eğer böyle yaparsan kaçmış olmazsın. Çok fazla hani üst limit dedik, iyileşmek dedik, nasıl anlarız? Yani buradaki, bu bölümdeki sorular genellikle hep böyle farkında olmaya başladım, şimdi ne olacak diyen sorulardı ve bana şeyi düşündürdü. İyileşme sürecindesiniz. İyileşme bir süreç. Ama düşündüm ve bazı notlar aldım. Onları paylaşmak istiyorum. İyileşme süreci neye benzer biliyor musun? Aynaya baktığında her şeyini severek görmek demeyeceğim. O ne zaman oluyor bilmiyorum. Ama kendinden nefret etmemeye benzer. Kalçanı sıkarak, göbeğini içine çekerek saatler geçirmemeye benzer. Çocukken yetişkin gibi davranman beklenen oyuncu, çocuksu davranışlarının öfkeyle karşılandığı her an için 30 küsür yaşında hüngür hüngür ağlamaya benzer. Söylerken tüm kemiklerini kendi kendine kırıyormuş gibi hissettirse de hayır diyebilmeye ve sonunda tüm kemiklerinin hala sağlam olduğunu fark etmeye benzer. İyileşme neye benzer biliyor musun? Toksik, belirsiz ve kaygılı hissettirene hayatında yer vermeyi bırakmaya benzer. Yalnızlıktan keyif alabilmeye başlamaya benzer. İyileşme süreci değer verdiğini, kaybetmekten korktuğunu, yardıma ihtiyacın olduğunu sadece bir iki kişiyle de olsa paylaşabilmeye benzer. İyileşme, beyaz atlı prens diye bir şey olmadığını kabullenmeye benzer. Kendine, belki çok iyi değilsin şu an ama iyi olacaksın çünkü ben yanındayım demeye benzer. Eğer bunları biraz biraz yapmaya başladıysan sen iyileşiyorsun. İyileştiğin için kendinle gurur duy. Kolay bir süreç değil, biliyorum. Ama iyi olacaksın. Çünkü ben yanındayım, burada senin gibi. Yüzlerce gelen sorulara inanamazsınız. Yani seçemiyoruz. Yani seçmek istemiyorum, hepsini cevaplamak istiyorum. Biraz kendi kendime üzülüyorum, sıkışıyorum ama bir duysanız yani soruları. Hepiniz o kadar benzer yollardan geçiyorsunuz ki, o kadar yalnız değilsiniz ki. İyi olacağız. Hep beraber iyi oluyoruz. İyileşiyoruz. Eğer bu iyileşme yolculuğunda benden biraz daha fazla destek almak istersen benden ve ekibimden Flow Studio uygulamasını indirebilirsin ya da web sitemizden üyeliğini başlatabilirsin. Yoga, meditasyon, farkındalık pratikleri, ritüeller, mantralar, bir sürü şey var sana destek olması için hazırladığımız. Deste uygulamasını indirebilirsin. Orada da inanılmaz yepyeni bir yaklaşım benimsedik. Yine yazarak, günlük tutarak sana senin niyetinle ilgili, senin içinde bulunduğun durumlarla ilgili kilit sorular soran bir sistem kurduk. Şu an bekleme listesi var ama elimizden gelen hızda iyileştirmeler yaparak içeriye yeni kullanıcılar almaya devam ediyoruz. En de sonunda bir gün herkes içeriye girecek. Deste'nin uygulamasını indirebilirsin. Dediğim gibi terapi desteği almak istersen açıklamalarda da linki var Hayvel'in. Podcast'ı her nereden dinliyorsan oradan takip etmeyi unutma. Beni tüm sosyal medya mecralarında @ecetarget olarak bulabilirsin. Yoldayız geliyor musun da sorunun cevaplanmasını istersen @yoldayız.geliyor.musun'un Instagram hesabına bir dakikanın altında mümkünse sessiz bir ortamda kaydettiğin ses kaydını, sorunu gönderebilirsin. Bu podcast'ı severek dinliyorsan, her nereden dinliyorsan, Spotify veya Apple'dan 5 yıldız verip yorum yaparsan gerçekten çok değerli olur. Hem benim bu işi daha sürdürülebilir bir şekilde yapmamaya destek olmuş olursun, hem de daha fazla insanın bu podcast'ten fayda sağlamasını yaratmış olursun. Ya da bu bölüm iyi geldiyse veya başka bir bölüm arkadaşlarına önerebilirsin, sosyal medyada paylaşabilirsin. Bunların hepsini görüyorum ve sonsuz minnet duyuyorum. O zaman bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musun?